Ayrım 90. 7.
Sayfa 750. Katil bahçeye tanığın ölüp ölmediğini anlamak için atladı diyelim. Öte yandan biraz önce öldürdüğü babasının odasında, sayın savcının da söylediği gibi, suçlu olduğunu gösterecek en büyük delili, içinde 3000 ruble olan zarf olduğu üzerindeki yazısından da belli, boş zarfı bırakmıştır. Zarfı olduğu gibi alıp götürseydi, böyle bir paranın varlığından hiç kimsenin haberi olmazdı. Bu durum parayı sanığın aldığını göstermektedir. Yargıcın kendi sözleridir bunlar. Görüyorsunuz ya, sanık içeride paniğe kapılıyor, suçlu olduğunu kanıtlayacak en önemli delili kurbanının yanında bırakıp kaçıyor. 2 dakika sonra da başka birisini öldürüyor ama bu kez aşırı ihtiyatlıdır. Pekala, tutalım ki öyle olmuştur. Felsefenin inceliği de şu anda Kafkasya kartalı gibi yırtıcı, uzak görüşlü olan bir insanın 2 dakika sonra zavallı bir köstebek kadar ürkek, kör olmasındadır. Sanık ihtiyarı yere devirdikten sonra tanığın ölüp ölmediğini anlamak için geri bahçeye atlayacak kadar ihtiyatlı, kana susamışsa bu yeni kurbanıyla ortaya yeni tanıklar çıkması tehlikesini de göze alarak 5 dakika ne diye uğraşsın. Sonra kendi aleyhine delil olsun diye mendiliyle ihtiyarın kanlarının için silsin. Hayır, iddia edildiği gibi ihtiyatlı, katı yürekli olsaydı, bahçeye atlayınca yaralı uşağın kafasına havan elini birkaç kez daha indirir, tanığı tam öldürüp içindeki kuşkuyu da silip atardı. Dahası var, aleyhine tanıklık edecek insanın ölüp ölmediğini iyice anlamak için geri bahçeye atlıyor. Gel gelelim başka bir tanığı, biraz önce iki kadının gözlerinin önünde masanın üzerinden aldığı havan elini oracıkta bırakıyor. Kadınların havan elini tanıyıp, onu cinayetten biraz önce mutfaktan aldığını söyleyebileceklerini düşünemiyor. Havan elini farkına varmadan düşürmüş ya da orada unutmuş olamaz. Düpedüz atmış onu. Çünkü Grigori'nin yattığı yerden 15 adım ötede bulunmuştur havan eli. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Niçin attı havan elini? Yaşlı uşağı öldürdüğüne üzüldüğü için. Öyle uzağa atmasının nedeni de cinayet aleti olarak ondan nefret etmesi, lanet okumasıdır. Hiç kuşku yok ki babasını öldürmediği için uşağı öldürdüğüne üzülmüştür. Babasını öldüren o olsaydı, yaraladığı uşağı acıyarak yanına inmezdi. Acıma duygusundan başka duygular olurdu içinde, kendini kurtarmaya bakardı. Kısacası onunla 5 dakika oyalanmaz, kafasını hemen parçalayıp kaçardı. Biraz önce öylesine korkunç bir cinayet işlemediği için acımış, duygulanmıştı. Bu da bir felsefedir işte. Sayın jüri üyeleri, felsefeden insanın istediği sonucu çıkarabileceğini kanıtlamak için aldım bu örneği. Önemli olan niyettir burada. Felsefede en ağırbaşlı, ciddi kimseleri bile farkına varmadan olur olmaz şeyleri düşünmeye zorlar. Felsefe, derine gereğinden çok inildiği, felsefe kötüye kullanıldığı durumlardan söz ediyorum sayın üyeler. Dinleyiciler arasında gene gülüşmeler oldu. Avukatın sözlerini doğrulayan, savcının aleyhinde oldukları belli gülüşlerdi bunlar. Fetyukovic'in konuşmasını olduğu gibi almadan yalnızca önemli yerlerini özetleyeceğim. 11. Ortada para da yoktu, hırsızlık da. Savunma avukatının konuşmasında herkesi şaşırtan bir bölüm vardı. Burada uğursuz 3000 rubleyi, dolayısıyla onların çalındığını kesinlikle reddediyordu. Sayın jüri üyeleri, bu davada olayları yeni öğrenen her insanı şaşırtacak tuhaf bir durum var. Hırsızlıktan söz edildiği halde neyin çalındığı kesinlikle belirtilmiyor. Söz gelimi 3000 ruble çalındı diyorlar. Gel gelelim bu 3000 rublenin gerçekten var olduğunu bilen yok ortada. Düşünün bir kez, bu 3000 rubleden nasıl haberdar olduk? Kim görmüş bu parayı? üzeri yazılı bir zarfa konmuş, 3000 rubleyi yalnız uşak Smerdyakov görmüştür. Cinayet işlenmeden çok önce sanıkla kardeşi Ivan Fyodorovich'e böyle bir paradan söz etmiştir. Aynı şeyden Bayan Svetlova da haberdar edilmiştir. Ne var ki bu üç kişiden hiçbiri görmemiştir parayı. Yalnızca Smerdyakov görmüş, onlara söylemiştir. Burada şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Bu para gerçekten vardıysa, Smerdyakov onu görmüşse son olarak ne zaman görmüştü? Ya efendisi ona söylemeden 3000 rubleyi gene çekmecesine koymuşsa? Dikkatinizi çekerim. Smerdyakov'un ifadesinden de anlaşıldığı gibi para döşeğin altındaydı. Öyleyse sanığın parayı döşeğin altından alması gerekirdi. Oysa tutanakta yatağın hiç bozulmamış olduğu yazılı. Sanık yatağı bozmadan, üstelik kanlı elleriyle, o gün özel olarak serilmiş tertemiz çarşafı hiç lekelemeden nasıl aldı parayı? Öyleyse zarfın nereden çıktığını soracaklardır. Bu zarftan biraz söz etmem gerekiyor. Demin şaşırdım doğrusu. Sayın savcı, katilin Smerdyakov olamayacağını kanıtlamaya çalışırken bu zarftan söz etmeye başlamış, birden şöyle söylemiştir. Duyuyor musunuz? Kendi söylemiştir bunu. Hırsız boş zarfı bir delil olarak orada bırakmayıp, içindeki 3000 rubleyle olduğu gibi alıp götürseydi, böyle bir paranın varlığından hiç kimsenin haberi olmazdı. Bu durum parayı sanığın aldığını göstermektedir. Demek ki sanığın hırsızlıkla suçlanmasına, savcının da kabul ettiği gibi, sırf bu üzeri yazılı kağıt parçası neden olmaktadır. Yoksa hırsızlıktan da paradan da hiç kimsenin haberi olmazdı. Peki ama bu zarfın yerlerde sürünmesi, içinde para olduğuna, bu paranın çalındığına nasıl oluyor da delil sayılabiliyor? Ama diye karşılık vereceklerdir, Smerdyakov görmüş bu parayı. Ama ne zaman, son kez ne zaman görmüş? Benim öğrenmek istediğim de bu işte. Smerdyakov'la ben de konuştum. Parayı son kez cinayetten 2 gün önce gördüğünü söyledi. Söz gelimi niçin şöyle düşünmeyeyim? İhtiyar Fyodor Pavlovich eve kapanmış, sevdiği kadını büyük bir sabırsızlık içinde beklerken, can sıkıntısından birden zarfı çıkarıp açmaya karar vermiş olamaz mı? Kendi kendine şöyle mırıldanamaz mı? Zarfın içinde para olduğuna inanmaz belki. 30 pembe yüzlüğü ona gösterirsem daha etkili olur, ağzına suları akar. Sonra da zarfı yırtıp paraları çıkarıyor içinden, delil bırakmaktan falan korkmadığı için de boş zarfı yere atıyor. Sayın jüri üyeleri, bundan olağan bir durum olabilir mi? Niçin bizim düşündüğümüz gibi olmasın? Böyle bir şey varsa, hırsızlık iddiası kendiliğinden ortadan kalkıyor demektir. Para yoksa hırsızlık da yoktur. Boş zarfın yere atılmış olması, içindeki paraların çalındığına bir delilse, bunun tersini de ben niçin iddia etmeyeyim? Zarf içindeki paraları Fyodor Pavlovich'in kendisi daha önceden aldığı için atılmıştı yere. Parayı Fyodor Pavlovich almışsa nereye sakladı onu? Aramada bulunamadı. Bir kez çekmecesinde bir miktar para bulundu. Sonra parayı sabah, hatta bir gün önce almış, başka bir işte kullanmış, Smerdyakov'a haber vermeye bile gerek görmeden birisine vermiş, nihayet düşüncesinden vazgeçmiş olamaz mı? Böyle bir şeyin olmasına en küçük olasılık varsa, sanığı cinayeti para için işlemekle, 3000 rubleyi almakla böylesine kesin nasıl suçlayabilirler? Böyle bir şeye inanırsak hayal dünyasında yaşıyoruz demektir. Bir şeyin çalındığını iddia ederken bunu hiç değilse göstermek ya da gerçekten var olduğunu delilleriyle kanıtlamak gerekir. Oysa şimdiye dek gören olmadı bu 3000 rubleyi. Geçenlerde Petersburg'da bir genç, çocuk denecek yaşta, henüz 18'indeydi, bir işportacı, elinde baltayla güpegündüz bir sarraf dükkanına girip, görülmemiş bir cesaretle dükkan sahibini öldürdükten sonra, kasadaki 1500 rubleyi alıp kaçmış. 5 saat sonra yakalanmış. 1500 ruble, Harcadığı 18 ruble eksik olarak çıkmış üzerinden. Üstelik cinayet sırasında dükkanda bulunmayan tezgahtar dönünce hemen polise koşup çalınan paranın yalnız miktarını değil, kaç tane 50'lik, kaç tane 100'lük banknot olduğunu, altın paranın ne kadar olduğunu söylemiş. Katilin üzerinden çıkan paralar da böyleymiş. Dahası var, katil de cinayeti işlediğini, kasadaki paraları aldığını kabul ediyormuş. Delil diye ben bunlara derim işte sayın jüri üyeleri. Paralar ortadadır, görünüyor. Oysa bu davada öyle mi? Bir insanın hayatı her şeyidir söz konusu olan. Doğru diyeceklerdir. Ama o gece bir sürü para harcadı. 1500 ruble tutuyor hepsi. Nereden buldu bu parayı? Zaten sanığın üzerinden çıkan parayla öteye beriye verdiklerinin toplanınca 1500 ruble etmesi, öbür yarının bulunamaması, bu paranın elimizdeki zarftan çıkmadığını kanıtlamaya yetmektedir. Ön soruşturmadan kesinlikle anlaşılmıştır ki, sanık Bayan Svetlova'nın mutfağından koşarak çıkmış, doğru Perhotin'e gitmiş, kendi evine de başka bir yere de uğramamış, ondan sonra da hiç yalnız kalmamıştır. Öyleyse 3000 rublenin yarısını kentte bir yere saklamış olamaz. Sayın Yargıç da bunu düşünerek, müvekkilimin parayı Mokroye'de bir tahta arasına sakladığını iddia etmiştir. Udolfe şatosunun mahzenlerine saklamış olmasın sakın. Akıl alacak bir düşünce midir bu? Şurasına da dikkatinizi çekerim. Paranın Mokroye'de saklı olduğu iddiasının çürütülmesi, cinayetin para için işlendiği iddialarını bir anda yok edecektir. Çünkü o zaman bu 1500 rublenin nereye gittiğini iddia edecekler. Sanık Perhotin'in evine giderken hiçbir yere uğramadıysa nasıl kayboldu ortadan bu para? Bizler de hayal ürünü böyle saçmalıklara dayanarak bir insanın hayatını mahvetmeye hazırlanıyoruz. Şöyle söyleyeceklerdir. Öyle ama ortadaki 1500 rubleyi nereden bulduğunu da açıklayamamaktadır sanık. Oysa o geceye kadar meteliksiz olduğunu herkes biliyor. Kimdir bu bilenler? Sanık parayı nereden aldığını kesinlikle açıklamıştır zaten. Sayın jüri üyeleri, doğrusunu isterseniz bundan daha inanılır, üstelik sanığın kişiliğiyle uzlaşan bir açıklama olamaz. Kendi uydurduğu öykü pek hoşuna gitmiş sayın savcının. Nişanlısının uzattığı 3000 rubleyi böylesine yüz kızartıcı bir durumda alan, zayıf karakterli bir insan, bu paranın yarısını ayırıp beze dikemezmiş, dikse bile dikişi 2 günde bir söker, içinden bir yüzlük alır, böylece bir ayda bütün parayı bitirirmiş. Düşünün ki savcı bunları kendinden pek emin bir tavırla söylemiştir. Ya olaylar sizin düşündüğünüz gibi gelişmemişse, sanık hakkında yanılmışsanız, önemli olan da sanığı hiç tanıyamamış olmanızdır zaten. Belki de şöyle itiraz edeceklerdir. Cinayetten bir ay önce Bayan Verhovtseva'dan aldığı 3000 rubleyi Mokroye'de har vurup harman savurduğuna tanıklık edenler var. Son kopeğine kadar hepsini tüketmiş. Demek ki 1500 rublesini ayırdığı palavra. Kimdir bu tanıklar? Tanıkların sözlerine ne derece güvenilir insanlar olduklarını demin gördünüz. Sonra başkasının elindeki para çok gelir insana. Üstelik bu tanıklardan hiçbiri sanığın elindeki parayı saymamıştır. Göz kararı hüküm veriyorlar. Tanık Maksimov da bu paranın 20 bin olduğunu iddia etmedi mi? Sayın jüri üyeleri, felsefenin iki ucu sivri bir değneğe benzediğini söylemiştim. İzninizle öteki ucu da ben alacağım ele şimdi. Bakalım durum ne gösterecek? Cinayetten bir ay önce Bayan Verhovtseva, sanığa Moskova'ya yollanmak üzere 3000 ruble vermiştir. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Para gerçekten de demin anlatıldığı gibi küçümser bir tavırla mı verilmişti acaba? Bayan Verhovtseva önce bambaşka şeyler söylemişti. İkinci gelişinde ise yalnızca bağırdı. Öfke, kin, uzun zaman içe atılmış bir nefret vardı sözlerinde. Bu tanığın birinci keresinde yanlış tanıklık etmesi, ikinci gelişinde de yalan söyleyebileceği kuşkusunun içimize yerleşmesine yetmektedir. Savcı bu konuya dokunmak istemiyor, cesaret edemiyor, kendi deyimidir bu. Öyle olsun, ben de dokunmayayım. Yalnız izninizle şu kadarını söyleyeceğim. Sayın Verhoeven Seva gibi temiz yürekli, erdemli bir insan, sanığı mahvetmek niyetiyle mahkeme önündeki ilk ifadesini birdenbire bütünüyle değiştiriyorsa, bence bu ikinci ifadesini soğukkanlılıkla taraf tutmadan vermemiştir. Öç almak isteyen bir kadının her şeyi abartabileceğine inanmak hakkından yoksun mu edecekler bizi acaba? Evet, parayı verirken etmek istediği hakareti özellikle abartmış olabilir. Oysa parayı pek de öyle göze çarpan bir küçümsemeyle vermemiştir. Hele bizim sanık gibi derin düşünmeyen bir insan hiç de farkına varamazdı bunun. Sonra sanık babasından alacağı 3000 rublenin o günlerde eline geçeceğinden de emindi. Aklı başında adamın inanacağı bir şey değildir bu. Zaten o da babasının ona 3000 ruble vereceğine, bu paranın eline geçeceğine, Bayan Verhoftseva'nın 3000 rublesini yollayabileceğine aklı başında olmadığı için inanıyordu. Gel gelelim, savcı onun o gün paranın yarısını beze dikebileceğine bir türlü inanmak istemiyor. Öyle bir insan değildir o, bu çeşit duyguların yabancısıdır. Oysa Karamazov'un geniş yaratılışlı bir insan olduğunu, aynı anda iki sonsuzluğa bakabileceğini bağıra bağıra söyleyen de kendisidir. Evet, Karamazov iki yönlü, içinde iyi ile kötüyü bir arada bulunduran bir insandır. Kendini çılgınca bir sefahate kaptırmışken, gerekirse birden bambaşka, duygulu bir insan olabilir, içi sevgiyle dolabilir. Gene öyle olmuştu işte, yeni sevgilisine bütün benliğiyle tutulmuştu. Bu aşkı için paraya gereksinimi vardı. Ne yazık ki çıldırasıya sevdiği bu kadınla eğlenmekten bile çok gerekliydi ona para. Kadın, seninim, Fyodor Pavlovich'i sevmiyorum deyiverirse hangi parayla götürecekti onu? Elbette eğlenceden önemliydi bu. Karamazov mu düşünemeyecekti bunu? Hasta olması da bu endişesi yüzündendi zaten. 3000 rublenin yarısını da bunu düşünerek ayırmış olamaz mı? Gel gelelim, günler geçiyordu. Fyodor Pavlovich'in parayı vereceği yoktu. Üstelik 3000 rubleyi oğlunun sevgilisine elinden almak için ayırdığı söylentileri dolaşıyordu ortalıkta. Babam parayı vermezse Katerina Ivanovna'ya karşı hırsız olacağım diye geçiriyor içinden. Beze dikili olarak boynunda taşıdığı 1500 rubleyi gidip Bayan Verhoftseva'nın önüne koymayı, alçağım ama hırsız değilim demeyi düşünüyor. Bu 1500 rubleyi gözü gibi sakınmasının ikinci nedeni de budur. Sanıkta gurur duygusunun olabileceğini niçin kabul etmiyorsunuz? Evet, vardır gurur duygusu. Belki sık sık yanlışlıklara düşmüştür bu konuda ama gurur duygusu güçlü bir gurur duygusu vardır, bunu kanıtlamıştır da. Durum gittikçe çatallaşmaktadır. Kıskançlığı dayanılmaz bir hal almıştır. İki soru sanığın beynini kemirmektedir. Parayı Katerina Ivanovna'ya versem, Grushenka'yı neyle götürürüm o zaman? Bir ay sürekli taşkınlık yapmasının, içmesinin, meyhanelerde gürültü çıkarmasının nedeni belki de iç acısıydı. Sonunda umutsuzluğa düşürmüştü onu bu iki soru. 3000 rubleyi son kez istemek için küçük kardeşini babasına yolladı. Ama bekleyemedi, kendi de gitti. İhtiyarı tanıkların gözü önünde dövdü. Böylelikle son umudunu da yitirmiş oluyordu kuşkusuz. Babası dünyada para vermezdi ona artık. O akşam göğsüne 1500 rublenin bulunduğu üst kısmına vurarak kardeşine, alçaklıktan kurtulmak için elinde bir olanağının olduğunu yeminle söylüyor. Ama gene de alçak kalacağım. Çünkü bu olanaktan yararlanmayacağımı, buna gücümün yetmeyeceğini sezinliyorum. Alexey Karamazov'un bu içten, gerçeğe pek uygun tanıklığına niçin inanmak istemiyor Sayın Savcı? Niçin paranın bir tahta arasında, Udolfe Şatosu'nun mahzenlerinde saklı olduğuna inanmaya zorluyor bizi? Sanık kardeşiyle bu konuşmasından sonra meyhaneye gidip o uğursuz mektubu yazıyor. Onun suçlu olduğunu gösteren en önemli delil de budur zaten. Her önüme gelenden para isteyeceğim. Vermezlerse babamı öldürüp döşeğinin altındaki pembe kurdeleyle bağlı zarfı alacağım. Şu Ivan gitse bir. Cinayeti olduğu gibi anlatıyormuş burada. Savcı tam anlattığı gibi işlemiştir cinayeti diye haykırıyor. Bir kere sarhoşken, son derece sinirliyken yazılmıştır bu mektup. Sonra zarftan, Smerdyakov'tan duyduklarını göz önünde bulundurarak söz etmektedir. Çünkü kendi görmemiştir bu zarfı. Nihayet cinayetin mektupta yazıldığı gibi işlenmiş olduğunu nasıl kanıtlayacaksınız? Sanık zarfı yastığın altından mı almıştır? İçinde para bulmuş mudur? Gerçekten var mıydı böyle bir para? Hem sanık para için mi koşmuştu babasının evine? Neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Babasını soymaya değil, onu perişan eden kadının nerede olduğunu öğrenmeye koşmuştu öyle. Başka şey düşünecek durumu yoktu. Çılgın bir öfke, kıskançlık bütün benliğini sarmıştı. Evet ama gene de gidip öldürdü babasını, parayı da aldı diyeceklerdir. Nihayet bu soruya geldik. Cinayeti sanık mı işlemiştir? Parayı aldığını kesinlikle reddediyorum. Neyin çalındığı kesinlikle kanıtlanamadığı sürece hiç kimseyi hırsızlıkla suçlamanın olanağı yoktur. Bu böyledir. Hırsız değil de katil midir sanık? Bu kanıtlanmış mıdır? Sanığın katil olduğu da doğru değildir. 12. Katil de değildir. Sayın jüri üyeleri, bir insan hayatıdır burada söz konusu. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Savcının en son güne, bugüne dek sanığın cinayeti önceden düşünerek işlediğinden kuşkusu olduğunu kendi ağzından duyduk. Bugün mahkemeye sunulan uğursuz sarhoş mektubu bu kuşkusunu silip atmış içinden. Tam mektupta yazıldığı gibi işlenmiştir cinayet. Gene aynı şeyi söyleyeceğim burada. Sevgilisinin peşindeydi sanık. Onu bulmak için koşmuştu babasının evine. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olamaz. Grushenka evde olsaydı gitmeyecekti oraya, yanında kalacaktı. Dolayısıyla da mektuba yazdığını yapmayacaktı. Kendinde değildi oraya koşarken. Sarhoş mektubu unutmuştu bile belki. Ama Havaneli'ni kaptı. Bu Havaneli üzerine ne çok felsefe yapıldığını biliyorsunuz. Havaneli'ni bir silah olarak kullanabileceğini düşünmesinin, masanın üzerinden kapmasının nedenleri ve benzeri üzerine uzun uzun konuşuldu. Burada son derece olağan bir düşünce geliyor aklıma. Ya bu Havaneli orta yerde masanın üzerinde durmasaydı da dolaba kaldırılmış olsaydı? O zaman gözüne ilişmeyecekti sanığın, silahsız koşacaktı babasının evine, kimseyi de öldürmeyecekti. Bu Havaneli sanığın cinayeti önceden düşünerek işlediğine bir delil olabilir mi? Evet ama babasını öldüreceğini meyhanelerde bağıra bağıra söylüyordu. 2 gün önce de sarhoş mektubunu yazdığı akşam son derece sessizdi. Meyhanede yalnızca bir tezgahtara sataşmıştı. O da Karamazov'un kavga etmeden duramamasındandı.